Öteki Tarih, Cilt 1, 2. Ayrım, Sayfa 18. Kırım Savaşı ve Sonuçları. Ama Kavalalı ve Bedirhan Bey meseleleri barışla halleden Abdülmecit, Kırım meselesini savaşla halletmek gafletinde bulundu. 1853-1856 arasında 3 yıl süren savaşlar her iki taraftan 240 bin askerin ölümüne ve her iki tarafında hazinesinin dibinin görünmesine neden olmuştu. Ama bazı faydaları da olmuştu. Bir kere Osmanlı-Britanya dostluğu bir kez daha teyit edilmişti. Çünkü Çar 1. Nikola 1853'te hasta adam olarak tabir ettiği Osmanlı İmparatorluğu'nun mirasını Britanya, Fransa ve Rusya arasında paylaşmayı önerdiğinde Britanya, Orta Doğu ve Mısır'ı kendisine verilmesi teklifine rağmen paylaşıma razı olmamıştı. Dahası aynı yıl Rus donanması Sinop'taki Osmanlı donanmasını yok ettiğinde Fransa ile Britanya Rusya'ya savaş ilan etmişti. 1856'da Kırım Savaşı'nı sonlandıran Paris Anlaşması'yla Rus donanmasının Karadeniz'e inmesi yasaklanmıştı. Bu durum 2. Abdülhamit dönemine parantez içerisinde 1876-1909 kadar sürecekti. 1856 Islahat Fermanı. Kırım Savaşı'nın ikinci faydası Paris Konferansı arifesinde büyük devletlerin gayrimüslimlerin durumunu bahane ederek Osmanlı'nın iç işlerine karışmalarını engellemek için Abdülmecid'in ıslahat fermanını yayınlamasıydı. İngiliz elçisi Canning, Fransa elçisi Tunvel ve Avusturya elçisi Prokes'in katıldığı bir dizi toplantı sonunda Mehmet Emin Ali Paşa ve Keçecizade Mehmet Fuat Paşa'nın kaleme aldığı ve 18 Şubat 1856'da okunan ferman ile padişahın iradesi sınırlanıyor, kişi hakları öne çıkarılıyor, ırk ve din ayrımı yapılmaksızın bütün Osmanlı uyruklarının can, mal ve namus dokunulmazlıkları, yasalar önündeki eşitlikleri ve özel tasarruf hakları güvence altına alınıyordu. Tüm uyrukların din özgürlükleri garanti ediliyor, iltizam, müsaadere, işkence ve kötü muamele yasaklanıyordu. Bundan böyle duruşmalar kamuya açık olacak, cezaevleri ıslah edilecekti. Müslüman olsun, gayrimüslim olsun herkesin devlet memuriyetine girebilecekti. Hatta askeri okullara bile alınacaktı gayrimüslimler. Elbette artık Müslümanlar gibi askere de gideceklerdi. Özetin özeti olarak söylersek, Tanzimat Fermanı ile başlayan kulluktan vatandaşlığa geçiş süreci ile devletin laikleşmecisi süreci, ıslahat fermanı ile biraz daha derinleşmişti. Ancak bu kararların çoğu gerçekleşmedi ya da çok geç gerçekleşti. Savaşın üçüncü etkisi bakış açısına göre olumlu ya da olumsuzdu. Olumluydu, savaş dolayısıyla İstanbul'a akın eden askerler, doktorlar, mühendisler, seyyahlar, oryantalistler hatta yaralılar sayesinde İstanbul tarihinde en hareketli yıllarını yaşadı. Buna bir de Mısır valisi Abbas Paşa'nın batılı reformlara karşı çıkması yüzünden Mısırlı zenginlerin İstanbul'a göç etmesi eklenince İstanbul adeta bir dünya başkenti oldu. İngiliz elçisi Lord Canning, deyimiyle İstanbul insani ilişkiler açısından uygar bir şehir olmuştu. Kuleli olayı. Aynı şekilde ekonomi de canlanmış, orta sınıflar bile su gibi para harcamaya başlamıştı. Saray zaten son derece müsrifti. Abdülmecit kızlarına, oğullarına deptebeli düğünler düzenliyor, sarayın kadınları kuyumculardan çıkmıyordu. Olumsuzdu çünkü hayatın ve piyasanın bu kadar hızlı şekilde liberalleşmesi hem ekonomik hem ahlaki yozlaşmaya kapı açtı. Hayat pahalılığı, bütçe açıkları, yolsuzluk, rüşvet arttı. Devlet memur maaşlarını, esnafa borçlarını ödeyemez olunca hem dış ülkelerden hem de içte tefecilerden borç almaya başladı. Bütün bunlar tahmin edileceği gibi çeşitli kesimlerin tepkisini çekti. Örneğin İstanbul esnafı kayıklara doluşup Dolmabahçe Sarayı'nın rıhtımına dayanmaya kalktılar. Birkaç kez softalar ayaklandı. Bunlardan 1859'da yaşanan Kuleli olayı diye anıldı. Arka planı tam olarak ortaya çıkmadıysa da genel kanı şeriatçıların tırnak içerisinde frenkleşmiş padişahı tahttan indirme girişimi olduğu yolundaydı. Ünlü operalar İstanbul'da. Abdülmecid'in frenkleşmesi sadece Osmanlı İmparatorluğu'nun siyasi, idari ve sosyal yapısına yönelik girişimleri ile ilgili değildi. Özel yaşamıyla da frenkleşmiş gibi görünüyordu. Örneğin 2. Mahmut döneminde İstanbul'a gelen ve estirdiği hava yüzünden bazı kişileri parantez içerisinde örneğin Dede Efendi'yi saraydan kaçırtan İtalyan besteci Donizetti Parantez içerisinde paşa, Abdülmecit döneminde çok itibar gördü. Paşanın yönettiği Mızıkayı Humayun konserler verdi. Özel orkestralar, korolar, dans toplulukları kuruldu. Bunları duyan Avrupalı sanatçılar İstanbul'a gelmek için kuyruğa girdiler. Örneğin bir başka İtalyan besteci Verdi'nin 1844'te yazdığı Hernani operası 1846'da İstanbul'da sahnelenmişti. Verdi'nin Otello'su da Milano'dan 2 yıl sonra İstanbul'da sahnelenmişti. Macar besteci Franz Liszt 1856'da bir konser vermek için İstanbul'a gelmişti. Sanılmasın ki Türk müzikisine kapalıydı Abdülmecid'in kulakları. Aksine Hacı Arif Bey, Hacı İsmail Efendi, Santuri İsmet Bey, Medeni Aziz Bey ve daha nice sanatkar sarayda meşk ediyorlardı. Haremdeki eğlence günlerinde köçekçeleri, Yunan horası, bunu Arnavut ve Boşnak dansları izliyordu. Saraya ve konaklara Ermeni, Rum, Yahudi piyano ve keman hocaları gelip gidiyordu. Osmanlı padişahları içinde ilk kez baloya katılan Abdülmecid'di. Sadece o değil, bazı İstanbullu gençler de 1850'li yıllarda Fransız seferatının bahçesindeki balolara katılmışlardı. Kadınlar ve içki. Tahmin edileceği gibi Abdülmecid kadınlara da pek düşkündü. Tam 26 eşi olmuştu. İlk eşlerinden Şevket Sağ, Trimüjgan ve nikahlısı Gülcemal hemen hemen aynı günlerde iki erkek bir kız doğurduklarında Abdülmecid henüz 17 yaşındaydı. İlk şarabı da bu yaşta tatmış ve bir daha bırakmamıştı. Her gün düzenli içerdi. Bazen sızıncaya kadar içerdi. İçkiyle tanıştıktan sonra kadınlara ilgisi daha da artmıştı. Kayıtlara bakılırsa hareminde tam 688 cariye vardı. Elbette bunların çoğu hizmetkarlık, çocuk bakıcılığı gibi işleri yaparlar. Ama Abdülmecid'in tam 16 erkek çocuğu ve bir o kadar da kızı olması İslam'ın 4 eş sınırını epeyce aştığını düşündürüyordu. Abdülmecid karılarına hep sevgili, saygılı davranmıştı. Öyle ki Gülcemal'in ölümünden sonra nikah kıydığı Bezmera, Türmüzgan'dan olma Abdülhamid'e, parantez içerisinde geleceğin ulus sultanı ya da kızıl sultanı, hayatının ilk ve son tokadını attığında bile sesini çıkartmamıştı. Sadece bir süre sonra kıskançlığına dayanamayıp Bezmera'yı boşadı ve o tarihe kadar görülmemiş bir şey daha yaptı. Bezmera gözüne kestirdiği bir paşayla evlenmeye kalktığında "ben karışmam, ne isterse yapsın" deyip padişahın çırak çıkardığı kadınla evlenilmez tabusunu yıktı. Dahası var, Bezmera Tevfik Paşa ile evlenmiş ama Abdülmecid'i hiç affetmemişti. Hatta bir keresinde evinin önünden geçerken pencereden "Abdülmecid iki gözün kör olsun" diye bağırmıştı. Abdülmecid de her zamanki çelebiliyle gülüp geçmişti. İşte böyle sıra dışı bir Osmanlı padişahıydı Abdülmecid. Özet kaynakça. Necdet Sakaoğlu, Abdülmecid Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi Kültür Bakanlığı ile Tarih Vakfı ortak yayını. 1994, cilt 1, sayfa 45-48. Cevdet Paşa Maruzat, çeviren Yusuf Halaçoğlu, Çağrı Yayınları 1980. Hıfzı Topuz, Abdülmecid Remzi Kitabevi, 2009. Stanley Lapole, Lord Strafford Canning, Türkiye Hatıraları, çeviren Can Yücel, Tarih Vakfı Yayınları, 1999. Alfonso de Lamartine ve İstanbul Yazıları, çeviren Nurullah Berk, İstanbul Kitaplığı, 1971. Devletperest Aydınlar, Yeni Osmanlılar. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde kabaca 1800'lerden itibaren Avrupa'nın üstünlüğüyle yüzleşilmesi ve bu durumun içselleştirilmesi sürecinde fikir adamları için en önemli soru bu devlet nasıl kurtulur idi. Böylesi bir soruya cevaplar da kuşkusuz devlet eksenliydi. Tanzimat döneminde Mustafa Reşit Paşa ile başlayan ve Ali ve Fuat Paşalarla devam eden bürokratik ve idari reformlara karşı sistemli bir muhalefet başlatan ilk grup olan Yeni Osmanlılar, parantez içerisinde ya da Genç Osmanlılar, 1867 yılında İstanbul'da bir araya gelen bir grup aydının kurduğu İttifak-ı Hamiyet örgütünden doğmuştu. Hareketin adları tespit edilebilen 9 önderinin, parantez içerisinde Namık Kemal, Mustafa Nuri, Sağır Ahmet Beyzade Mehmet, Supi Paşazade Ayetullah, Kayazade Reşat, Mustafa Refik, İbrahim Şinasi, Ziya Paşa ve Ali Suavi. Hemen hepsinin babası devlet memuruydu. Örneğin Namık Kemal'in babası bir zamanlar Kudüs valiliği yapmış bir bürokrattı. Dipnot. Osmanlı Devleti, Devleti Osmani terimiyle ilk kez 1876 tarihli kanun esasının 8. maddesinde resmen kullanıldı. Daha önce devlet kendini Devlet-i Aliye, Yüce Devlet veya Devleti Ebed Müddet, ebedi de olarak yaşayacak devlet gibi terimlerle tanımlıyordu. Osmanlı İmparatorluğu terimi ise 19. yüzyıldan itibaren Batı tarihçileri tarafından devletin yayılmacı karakterini tarif etmek için kullanılmaya başladı. Aslında Eflak Boğdan, Arnavutluk, Bulgaristan, Cezayir, Tunus, Trablusgarp, Mısır, Filistin, Lübnan, hatta bir ölçüde Suriye ve Irak gibi merkeze gevşek bağlarla bağlı idari birimleri ya da Kürtler gibi yarı özel toplulukları göz önüne alırsak, Osmanlı İmparatorluğu terimi devletin niteliğini daha doğru tarif ediyor. Gazete yazılarında Osmanlı Devleti terimini kullanmıştım. Bu kitapta ise ikinci terimi kullandım. Mustafa Nuri Sağır Ahmet Beyzade Mehmet ve Suhbi Paşazade Ayetullah'ın babaları bakanlık yapmışlardı. Kayazade Reşat'ın babası Yozgat mutasarrıfı idi. Şinasi'nin babası asker, Ziya Paşa'nın babası gümrük memuruydu. Mustafa Refik hakkında bir bilgi yoktu. Ali Suavi ise bu 9 kişi arasında sosyal bakımdan en alt tabakadan gelen kişiydi. Babası mühreci yani cilacıydı. Tercüme odası. Dahası bu 9 kişiden 5'i tercüme odasında çalışıyordu. Tercüme odası yabancı dildeki dokümanların çevrilmesi işini Dragoman denilen gayrimüslim çevirmenlerin elinden almak için 1821'de kurulmuş bir devlet dairesiydi. Bu daire kurulduğu günden itibaren büyük devlet görevlerine atanmak için iyi bir atlama tahtası olmuştu. Dönemin haberleşme araçlarını parantez içerisinde özellikle gazete başarıyla kullanan bir memur aydınlar modernleşme pratiklerine dönük ilk fikir tartışmalarını başlattıkları gibi gazeteciliğin düşünce ürünlerinin yayılmasının aracı olarak kullanılması da bu grubun marifetiyle olmuştu. Hürriyet, Terakki, Vatan. Ancak Batılı aydın esas olarak sınıf mücadelesinin ve kapitalizmle birlikte yükselen burjuvazinin ürünü olduğu için burjuvazinin liberalleşmesi eğilimleriyle uyumlu olarak devlete karşı çıkarken Osmanlı aydını esas olarak herhangi bir sınıfın ürünü olmayıp devletin kanatları altında yetiştiği için halka karşı bile devleti korumuşlardı. Örneğin Tanzimat'ın büyük devlet adamı tarihçisi Ahmet Cevdet Paşa, parantez içerisindeki kendisi Osmanlı modernleşmesinin doğulu gelenekçi kanadının başını çekiyordu. 1789 Fransız ihtilalini hükümdarın mutlak hükümet etme yetkisine karşı çıkış olarak nitelemişti. Yani eleştirmişti. Ziya Paşa ve Namık Kemal klasik İslam düşüncesinden ve tasavvuf ekolünden beslenmekle birlikte hürriyet, terakki, parantez içerisinde ilerleme, vatan gibi modern kavramların ısrarlı birer savunucusuydular. Ama Namık Kemal basın üzerinde kısıtlamalar getirilmesini tavsiye edince terfi ederek Erzurum vali muavinliğine tayin edilmişti. Ziya Paşa da mutlak monarşiye muhalifti. Fakat aynı zamanda muhafazakar bir devlet adamıydı. İstisnalar: Ali Suavi, Tevfik Fikret. Hayatını bir suikaste kaybeden gazeteci ve yazar Ali Suavi, köktenci İslamcı eğilimlerinin yanı sıra ilerleme fikrine de derinden bağlı bir eylem adamı, bir partizan olarak yeni Osmanlı'nın en ayrıksız üyesiydi herhalde. Özgürlük ve adalet kavramları Namık Kemal ve arkadaşlarından miras alan Tevfik Fikret ise o tarihlerde toplumsal ilişkilerin çeşitlenmesinin de yardımıyla hayatını devletten kazanmaya reddettiği için görece özerk bir aydın portresi çizmişti. Gerçekten de Fikret'in devleti kurtarma gibi bir derdi yoktu. Dahası devlet ve toplum ilişkilerinin ne kadar karmaşık olduğunu kavramış gibiydi. Bu bağlamda Namık Kemal ve arkadaşlarından görünmeyen din eleştirisi de Abdülhamid'in kişiliğinde cisimleşen siyasal iktidar eleştirisi de toplumsal olmaktan çok bireyseldi. Yani gayet moderndi. İslam'ın adalet dairesi. Şerif Mardin'e göre yeni Osmanlıların düşünce dünyalarını Batı anlamda felsefe değil, İslam siyaset felsefesi belirlemişti. İslam siyaset felsefesinde amaç toplumsal düzenin, parantez içerisinde nizamın tesis olup İbn Sina ve El Farabi gibi filozoflar bu nizamın kurulabilmesi için gerekli bilgileri Siyasetname adı verilen eserlerde yazmışlardı. Osmanlı geleneğini etkileyen siyasetnameler arasında Selçuklu veziri Nizam-ı Mülk, Mülk'ün Siyasetnamesi, Yusuf Hasib'in Kutadgu Biligi ve Kuhistan Sultanı İskender bin Kabus'un Kabusnamesi önemli bir yer tutar. Osmanlı'nın düzenini anlatan en ünlü siyasetname ise Kınalızade Ali Efendi'nin Ahlak-ı Alai adlı eseridir. Bu metinde Osmanlı düzeni adalet dairesi denilen bir düşünceyle şöyle formüle edilir. 1. Dünyanın kurtuluşunun kaynağı adalettir. 2. Cihan bir bağdır, divane devlettir. 3. Devlet şeriat düzenler. 4. Mülk olmazsa şeriatın etkisi olmaz. 5. Askersiz mülk zapt edilemez. 6. Mal olmazsa asker toplanamaz. 7. Mal tebaa tarafından biriktirilir. 8. Adaletle hükmettiğinde tebaası cihan padişahına yürekten itaat eder. Sonuçta hepsi de vatansever olan bu gençler en büyük engellemeyi Mustafa, Reşit Paşa, Ali Paşa, Fuat Paşa gibi bürokratlardan gördükleri için padişahtan çok Tanzimat bürokrasisine düşman oldular. Ahmet Mithat Efendi gibi yeni filizlenen, burjuvaziden yetişen aydınlar bile güçlü bir bürokrasiye karşı çıkarken bir kurum olarak padişahı ve dini toplumun bekası için önemli dayanak noktası olarak görüyordu. Osmanlı İmparatorluğu'nun geleceğini İslam kültürüyle Batı kültürünün evliliğinde görmelerine karşın yüzyılın ortalarına kadar Avrupa'daki siyasi ve fikri faaliyetlerin dışında kaldılar. Ve aydınlanma süresince oluşan yeni fikri durumun farkında olmadılar. İslami düşünceyi de Osmanlı deneyimiyle sınırlı bir şekilde ele aldılar. Tüm İslam dünyasında olup bitenlere karşı ilgisiz kaldılar. Diyar-ı küfrü gezdim. Tanzimat aydınları uzun süre civilizasyon kelimesinin karşılığını aramışlar, sonunda medeniyette karar kılmışlar. Ziya Paşa ve Namık Kemal'e göre medeniyet iyiydi. Yani Mehmet Akif'in tek dişi kalmış canavarına daha çok vardı. Ziya Paşa İsviçre'yi gezmiş ve Diyar-ı Küfr'ü gezdim. Beldeler, keşaneler gördüm. Dolaştım mülkü, İslam'ı bütün viraneler gördüm diye yazmıştı. İbret gazetesinin Kasım 1872 tarihli 45. sayısında Londra'yı anlatan Namık Kemal, Charles Dickens'ın romanlarındaki yoğun sömürüyü, ahlaksızlığı, sefaleti değil, ruh-i arzda mevcut olan asar-ı terakkinin fotoğraf ile resmi alınmış olsa medeniyeti Hazıra'yı anlatıyordu. Namık Kemal Batı medeniyetinin eksikliğini, parantez içerisinde ahlaksızlığını, cinselliğe düşkünlüğünü, Doğu'nun meziyetleriyle, parantez içerisinde İslamiyet'in eski saf halini diriltilmesiyle tamamlamayı düşünüyordu. Bu Osmanlı modernleşmesinin batılı yüzünü oluşturan Şinasi'nin, Asya'nın aklı piranesi ile Avrupa'nın Bikri fikrinin izdivacı düşüncesiyle çok benzeşiyordu. Ernest Renan'ın İslam'ın terakkiye karşı olduğu fikrine karşı bir reddiye İslam Risalesi yazan Namık Kemal, orada bile Renan'ın düşüncelerini sorgulamaya kalkmamıştı. Dahası Batı uygarlığının felsefi uyanışına kaynaklık eden düşünürleri hepsinin Arap olduğunu öne sürmüştü. Halbuki hem bu doğru değildi, hem de Renan sadece Arapları değil, Türkleri de hedef tahtasına koymuştu. Çözüm İslam'da mı? Bir de özüm İslam'da arayan ama bulamayanlar vardı. Örneğin Tunuslu Hayrettin Paşa, halkı ısındırmak için Avrupa, parantez içerisinde Batı medeniyetinin kökünün İslam olduğu fikrini savunuyordu. Benzer bir tutum Fuat Paşa'da görülüyordu. Sadrazam Ali Paşa ile Sultan Abdülaziz arasındaki konuşmada padişah, Paşa Hazretleri, aslımıza helal getirmemek üzere ne alabilirsek almaya mecburuz demişti. Buna karşılık Sultan Abdülaziz'in onur konuğu olarak katıldığı 1867 Uluslararası Paris Fuarı'nda her devletin geniş pavyonları olduğunu, pavyonlardaki kitapların, mecmuaların, afişlerin bulunduğunu görüp gizli gizli ağlayan Ömer Faiz Efendi sadrazama, Hristiyanlar ilim, irfan, medeniyet, çalışkanlık, musavat gibi aslında Müslümanlara ait olan emirleri Hristiyan olmana rağmen tatbik etmektedirler. Yani bilmeden hidayete ermişlerdir diyecekti. Ömer Faiz Efendi'ye göre cehaleti bırakıp ilmi, iptidaliyi bırakıp medeniyeti, tembelliği bırakıp çalışkanlığı, el emeğini bırakıp makineyi, şehirde ve köyde pisliği bırakıp temizliği, üfürüğü bırakıp ilacı, deveyi bırakıp treni, yelkeni bırakıp uskurlu gemiyi alır, kadınla erkekle birlikte ve beraber tam millet olursak hem dinimizin hem de devletimizin bekasını ve izzü şan ile devamını temin edebilirdik. Ama bu radikal cevabın arka planında Avrupa'nın meydan okumasına karşı koyma isteği, Avrupalıyı kendi silahıyla yenme dürtüsü vardı. Taklitçilik ve reddediş. 1876'da 93 gün tahta kalan 5. Murat, eğer Avrupalılara benzemezsek bize yaşama hakkı tanımazlar demişti. İslamcı damarı güçlü olan Ali Suavi'ye göre halkın yararı ve hakkın hakimiyeti anlamına gelen medeniyet Osmanlı memaliğine ters taraftan girmişti ve Osmanlı'nın çöküşünün nedeni işte bu taklitçilikti. Şehzadeyken Avrupa seyahatine çıkan 2. Abdülhamit de vızır vızır işleyen trenlerden, gemilerden, her yerdeki muazzam faaliyetlerden çok etkilenmişti. Ama onun döneminde taklitçiliğin yerini altın çağ vurgusu aldı. Bu vurgu o kadar aşırıya kaçtı ki batıdaki çağdaş anayasal rejimin yaratıcısının Araplar olduğunu, bütün batı bilim ve teknolojisinin Arap uygarlığının ürünü olduğunu, Avrupalılar vahşet ve karanlıklar içinde yüzerken Arap uygarlığından öğrendikleriyle uygarlaştıklarını bile öne sürdü. Çöküş döneminin sadrazamı Said Alim Paşa, Osmanlı insanının batılı değerlerle eski değerler arasındaki sıkışmışlığını pek veciz biçimde özetlemişti. Gerçek hayat görüşümüzün dışında kalıyor. Biz doğruyu yanlışa, gerçeği hayale, hak yolunu sapkınlığa, olmamışı olmuşa, mümkünü imkansıza katarak en olmayacak plan ve hayallerden saadet umuyoruz. Özet kaynakça. François Georgion, Türk milliyetçinin kökenleri, Yusuf Akçura, 1876-1935, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1999. Sabri Ülgener, Zihniyet Aydınlar ve İzimler, Mayaş Yayınları, 1983, Şerif Mardin, Tanzimat ve Aydınlar, Türkiye'de Din ve Siyaset İletişim Yayınları, 1991. AGY, Yeni Osmanlı Düşüncesinin Doğuşu, İletişim Yayınları, 1998. AGY, Jön Türklerin Siyasi Fikirleri, İletişim Yayınları, 1999. Cemil Koçak, Yeni Osmanlılar ve Birinci Meşrutiyet, Cumhuriyet'e Devreden Düşünce Mirası, Tanzimat ve Meşrutiyet'in Birikimi, İletişim Yayınları, 2001, sayfa 72-82. İbrahim Şirin, Osmanlı İmgeleminden Avrupa Lotus, 2006. Abdülaziz intihar mı etti, öldürüldü mü? 30 Mayıs 1876 sabahı Mithat Paşa ve Hüseyin Avni Paşa'nın başını çektiği bir darbeyle tahttan indirilen Abdülaziz'in yerine Abdülmecid'in ilk şehzadesi, Batı kültürüyle yetişmiş nazik, savurgan ve bohem 5. Murat geçirilmişti. Resmi hikayeye göre Topkapı Sarayı'nda 1808'de 3. Selim'in öldürüldüğü daireye kapatılan Abdülaziz, hayatının tehlikede olduğunu söyleyerek 5. Murat'tan yardım isteyince 3 gün sonra Feriye Sarayı'na nakledilmişti. Ama 4 Haziran 1876 günü hamama girip annesinden istediği makasla nasıl başardıysa her iki kolunun damarlarını keserek intihar etmişti. İntihar mı, cinayet mi? Bugün artık bu olayın bir intihar değil, cinayet olduğu kanısı güçlü. Ama o gün intihar teşhisi çoğu yabancı 19 Ekim'den oluşan bir heyetçe resmen onaylanmıştı. Aslında ölünün yanına ilk gelen hekim Hüseyin Avni Paşa'nın yakın dostu meşhur Marco Paşa'ydı. Ardından askeri hekim Ömer Bey geldi. Hüseyin Avni Paşa, Marco Paşa'nın ölüm raporunu intihar olarak yazdığını söyleyerek Ömer Bey'in de raporu imzalamasını izledi. Ömer Bey ise cesedi görmeden imzalamayacağını söyledi. İddiaya göre Hüseyin Avni Paşa, Ömer Bey'in miraler rütbelerini söküp ertesi gün Trablusgarp'a sürgüne gönderdi. Yabancı doktorların raporu. Böylesine bir ortamda 19 Ekim'in raporunun baskı altında hazırlanmış olduğu ihtimal dahilinde ise de bu doktorlardan Fransız, Morin ve İngiliz Dickinson intiharı doğrulayan beyanları Fransız Ziraat ve Ticaret Bakanlığı'nın yayın organı ile İngiltere'de yayımlanan The Lancet Tıp Dergisi'nde de tekrarlanmışlardı. Hekimlerin ortak raporu şöyleydi. Tırnak içerisinde. Padişah Hazretlerince sabık hükümdar Sultan Abdülaziz Hazretlerinin ölüm nedenini tespit için emredildik. Yerdeki bir şilte üstünde yatırılmış yeni bir bezle örtülü bir ceset bulduk. Bezi kaldırdığımızda sabık hükümdar Abdülaziz'i teşhis ettik. Her yanı soğuk ve kansız olan ceset renksiz ve pıhtılaşmış kanla kaplıydı. Rigor mortis parantez içerisinde cesedin sertleşmesi bulunmuyordu. Göz kapakları aralık, korneaları hafifçe opaktı. Ağız aralıktı. Kol ve bacaklar kana bulanmış bezlerle örtülüydü. Sol kolun katlanma noktasının biraz altında 5 cm uzunluğunda bir yara tespit ettik. Kenarları parçalanmış ve düzensiz, bu yaranın yönü yukarıdan aşağıya ve içeriden dışarıyaydı. Bu bölgenin damarları kesilmiş ve küpital atar damar neredeyse çıkış noktası hizasında çapının 1/4 oranında açılmıştı. Sağ kolun katlanma noktasında hafifçe verev ve aynı şekilde parçalanmış 2 cm uzunluğunda 1,5 cm derininde bir yara tespit ettik. Bu tarafta yalnızca küçük çaplı damarlarda zarar bulunurken atar damarlar sağlam kalmıştı. Bize 10 cm uzunluğunda iyi bilenmiş bir kolu tepesine yakın yan düğmeli kan içinde bir makas gösterildi. Sabık hükümdar Abdülaziz'in sözledilen yaraları bu makasla yaptığı söylendi. Yukarıda belirtilenden hareketle hepimiz şu noktalarda hemfikiriz. 1. Sabık hükümdar Abdülaziz'in ölümü kollarının katlanma noktalarındaki damarların kesilmesinden doğan kanamadan kaynaklanmıştır. 2. Bize gösterilen aletin bu yaraları yapmış olması mümkündür. 3. Yaraların yönü ve niteliğiyle bu yaraları yapmış olması muhtemel aletten olayın intihar olduğu sonucuna vardık. Bu aslında garip bir durumdu. Çünkü İslam geleneğinde intihar günah kabul edilirdi. İntihar eden kişinin cennete gidemeyeceği, cehennemde ise ölümüne neden olan olayı tekrar tekrar yaşayacağı inanılırdı. En çok tartışılan konulardan biri de Hazreti Muhammed'in intihar eden bir kişinin cenaze namazını kıldırmayışından hareketle intihar eden kimsenin cenaze namazının kılınıp kılınamayacağı meselesiydi. İşte böylesi bir dinsel kültürel ortamda padişah intihar etti fikrinin kamuoyu tarafından sindirilmesi zordu. Nitekim Abdülaziz aynı gün alelacele Divan yolundaki Sultan II. Mahmut Türbesi'ne defnedildi. Ancak olaylar durulmadı. Çerkes Hasan olayı. Öyle ki 16 Haziran 1876 gecesi Çerkes Hasan adlı genç bir subay Abdülaziz'in intikamını almak için devlet erkanına bir suikast düzenledi. Çerkes Hasan Abdülaziz'in kadınlarından Eda Dil'in yeğeni 3. Kadı Efendi Neşerek'in kardeşiydi. Dolayısıyla Abdülaziz Hasan'ın çift taraflı eniştesi oluyordu. Ablası Neşerek Abdülaziz'in şüpheli ölümünden sonra hasta olduğu halde kötü muameleye maruz kalmış, Dolmabahçe Sarayı'ndan Feriye Sarayı'na götürülürken üzerindeki çarşaf alınmış, daha kötüsü 11 Haziran günü ölmüştü. Aslında mektebi harbiye mezunu bir subay olmasına rağmen Galata ve Beyoğlu'nu haraca bağlamış tipik bir İstanbul kabadayısı olan Çerkes Hasan'ın böyle bir olaya kalkışacağı öngörüldüğünden 14 Haziran'da tutuklanarak Bağdat'a gönderilmesine karar verilmişti. Ancak olaylar öngörüldüğü gibi gelişmedi. Ertesi gün yola çıkacağına söz verdiği için salıverilen Çerkes Hasan sözünü tutmak yerine Eminönü ile Unkopan arasındaki yemiş iskelesinde bir meyhanede epeyce içtikten sonra 3 revolver ve 2 kama kuşanarak önce Serasker, parantez içerisinde bugünün Milli Savunma Bakanı, Hüseyin Avni Paşa'nın Üsküdar'daki konağına gitti. Paşa'nın orada olmadığını öğrenince Şurayi Devlet Reisi Mithat Paşa'nın Beyazıt Tavşan Taşı'ndaki konağına yöneldi. Konakta iddialara göre Girit ve Karadağ'daki ayaklanma belirtilerini görüşmek üzere toplanan heyeti vükelanın, parantez içinde bugünkü bakanlar kurulu, içkili yemeği, güya meclisi mahsusa denen iç kabine toplantısı yapılıyordu. Alt katta poker oynayan korumalar Çerkes Hasan'ı tanıdıkları için şüphelenmeden üst kata çıkmasına izin vermişlerdi. Bundan sonrası çok kanlı geçti. Davranmayın yakarım. Çerkes Hasan toplantı salonunun kapısını hızla açıp davranmayın, davranmayın Serasker yakarım diye bağırdıktan sonra Hüseyin Avni Paşa'yı tabancayla vurmuş, kendisine arkadan sarılarak etkisiz hale getirmeye çalışan Bahriye Nazırı Kayserili Ahmet Paşa'yı kama darbeleriyle savuşturduktan sonra henüz ölmediğini fark ettiği Hüseyin Avni Paşa'yı kamasıyla delik deşik ederek işini tamamlamıştı. Ardından Mithat Paşa ve Rüştü Paşa'nın da dahil olduğu kabine üyelerinin sığındığı odanın kapısını zorlamayı başlamış, kendisine arkadan yanaşarak bıçak sokan uşaklardan birini gözünden yaraladıktan ve bir sobayla bir eli de vurduktan sonra zaptiyelerce etkisiz hale getirilmişti. Bilanço değişik kaynaklara göre 5 ila 7 ölü, 2 veya 10 yaralıydı. İbret olsun diye yaptım. Olaydan sonra ünlü Bekir Ağa bölüğünde, parantez içerisinde bugün İstanbul Üniversitesi Merkez Binası, sorguya çekilen Çerkes Hasan ifadesinde Hüseyin Avni Paşa'yı Abdülaziz'in tahttan indirilmesinde birinci derecede rolü olduğundan Ahmet Paşa'yı da tahttan indirme olayı sırasında Dolmabahçe Sarayı'nın denizle bağlantısını kestiği için öldürmeye karar verdiğini anlatmıştı. Güya öyle bir şey yapmak istiyorum ki ibret olsun. Bundan sonra kimse padişaha hal edemesin. Aynı zamanda devlet büyüklerinin yeter derecede korunmadıklarını da eylemli olarak kanıtladım. Sanırım bundan böyle mahiyetlerinde bulunanlara ve korumalarına önemli ölçüde dikkat edeceklerdir diyen Çerkes Hasan, 17 Haziran 1876 günü sabaha karşı Beyazıt Meydanı'nda Seras Karet Kapısı'nın yanındaki tut ağacına asılarak idam edildi. Bir söylentiye göre aslında suikast sırasında aldığı yaralardan zaten ölmüştü. Asılan ölü vücuduydu. Padişah 5. Murat etkilenmesin diye olaydan uzun süre haberdar edilmedi. Halk günlerce heyecan içinde yaşadı. Olayı duyduktan sonra şiddetli bir ruhi bunalım geçiren 5. Murat, tahta çıkışının 93. gününde akli dengesinin yerinde olmadığına dair bir doktor raporu ile tahttan indirildi ve yerine 31 Ağustos 1876 günü Abdülmecid'in diğer şehzadesi 2. Abdülhamit çıkarıldı. Abdülhamid'in ilk işi Abdülaziz ve 5. Murat'ın tahttan indirmesine rol olan Mithat Paşa'yı sadrazam yapmak oldu. Özet kaynakça. Yavuz Selim Karakışlı, arşivden bir belge, Sultan Abdülaziz'in intihar ettirildiği makas 1876, toplumsal tarih sayfa 127, Temmuz 2004, sayfa 100-102, Alpay Kabacalı Çerkes Hasan olayı, popüler tarih sayfa 22, Haziran 2002, sayfa 28-32, Necdet Sakaoğlu Çerkes Hasan olayı, dünden bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Kültür Bakanlığı ile Tarih Vakfı'nın ortak yayını, 1994, 2. cilt, sayfa 488. Alpay Kabacalı, Türkiye'deki siyasal cinayetler, Gürel Yayınları, 2007. Abdülhamit'e bağlanan ümitler. Abdülhamit'i tahta çıkaran çevreler, meşruti monarşiye geçilirse, yani padişahın yanına bir de meclis eklenirse, Avrupa devletlerinin 1875 Hersek ve 1876 Bulgar isyanlarından beri ağırlaşan baskısının hafifleyeceğini düşünüyorlardı. Abdülhamit de başlarda bu görüş destekler gibiydi. Nitekim hemen çalışmalar başladı. Rusya ile savaş hazırlıklarının yapıldığı ve Osmanlı İmparatorluğu'nun Hristiyan unsurlarının bu savaşta bir koz olarak kullanılmasının planlandığı bir dönemde İstanbul'da toplanacak uluslararası tersane konferansından önce çıkabilmek için alelece hazırlanan kanuni esası, parantez içerisinde anayasa, padişah tarafından atanan 37, parantez içerisinde bazı kaynaklara göre 28 kişilik Cemiyeti Mahsusa isimli heyetin eseriydi. Söz konusu kurulun 6 üyesi gayrimüslimdi. Bu kişiler Nafia Müsteşarı Krikor Ocan Efendi, Adliye Müsteşarı Bahan Efendi, Hariciye Müsteşarı Kara Todori Efendi, Mektebi Sultani, parantez içerisinde Galatasaray Mektebi Nazırı Sava Paşa, Şurayı Devlet Azası Ohannes Efendi, 4. Belediye Dairesi Reisi Kostaki Efendi ve hangi kurumdan olduğu tespit edilemeyen Yanko Efendi'ydi. Anayasanın esin kaynakları. Kanun-ı Esasi, Tanzimat'ın önemli devlet adamlarından Mithat Paşa'nın başkanlığındaki heyeti vükeladan geçip 23 Aralık 1876'da 2. Abdülhamit tarafından kabul ve ilan edildi. Dipnot: Elbette Kanun-ı Esasi sadece dış baskıların eseri değil, bu yazının boyutlarını aşan iç ve dış dinamiklerin karşılıklı etkileşiminin sonucuydu. 31 Mart 1877'de ilk meclisin mebusan açıldı. Bazı araştırmacılara göre Belçika, Polonya ve Prusya anayasalarından esinlenerek, bazı araştırmacılara göre ise 1797'de Velestinli Rigas adıyla tanınan Yunan asıllı Rigas, Feroos'un kaleme aldığı anayasadan esinlenerek hazırlanmış bu ilk anayasa, halkı temsil eden bir kurucu meclis tarafından hazırlanmadığı gibi bir halk oylamasıyla da kabul edilmiş değildi. Padişahın tek yanlı bir işleminden doğmuş olan bu ferman, padişahın sonsuz olan yetkilerini sınırlamak yerine pekiştiriyor, devletin bir monarşi, dininin İslam, resmi dilinin Türkçe olduğunu ilan ederek bir anlamda fiili durumu onaylamaktan öteye gitmiyordu. Fakat Müslüman olsun, gayrimüslim olsun, tüm tebaanın temel hak ve özgürlüklerini düzenlediği, yargı yetkisini bağımsız mahkemelere devrettiği ve iki kameralı bir parlamento kurulmasının mümkün kıldığı için demokrasiye doğru atılmış büyük bir adımdı. Ancak bu büyük adımın ömrü çok kısa oldu. 1877 yılının Nisan ayında Osmanlı-Rus Savaşı patlak vermiş, 9 ay süren savaş sonunda hiçbir yerden destek alamayan Osmanlı İmparatorluğu, Rus, Sırp, Bulgar, Roman ve Karadağlıların ortak direnişine karşı koyamayarak yenilmişti. Öyle ki Rus orduları İstanbul'un banliyosu Yeşilköy'e kadar gelmiş, burada karargah kurmuştu. Savaş 31 Ocak 1878'de imzalanan Edirne Mütarekesi ile sona erdi. Ancak Boğazların Rusların eline geçmesinden korkan İngilizler, 13 Şubat 1878'de Abdülhamid'in itirazlarına kulaklarını tıkayıp İstanbul'a bir donanma gönderdiler. Abdülhamid de ertesi gün meclisi kapatıp kanunu esasiyi askıya aldı. Dipnot: Mithat Paşa bir süre sonra Abdülhamid'in gözünden düşerek sürgüne gönderildi. 1881'de yargılandı ve ölüme mahkum edildi. İdam cezası Abdülhamid tarafından Taif tapis cezasına çevrilmişse de 3 yıl sonra burada muhafızları tarafından öldürüldü. Cinayetin Abdülhamid'in emriyle işlendiği iddia edildiyse de bu iddia bugüne dek kanıtlanamadı. Bu sefer de Ruslar Abdülhamid'i eğer İngilizler bir an önce geri çekilmezse İstanbul'u yerle bir etmekle tehdit ettiler. İki devlet arasında kalan Abdülhamid'in ricası sonucu İngilizler İzmit Körfezi'ne çekilirken Ruslarla 3 Mart 1878'de çok ağır şartlar içeren Ayastefenos (parantez içerisinde Yeşilköy) anlaşması imzalandı ve bütün bu olaylar İstanbul'u tam bir cadı kazanına çevirdi. İkinci ayrımın sonu, sayfa 37.